أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yakınlarını, akrabalarını tanımaya çalıştığımız bu programda halalarının 15. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi en son Safiye halayı görüyorduk. Safiye halanın çocuklar üzerindeki durumu, eğitimi, onlara karşı takındığı tavrı biraz genişçe paylaşmaya çalışıyorduk. Özellikle şu ifadeyi tekrarlayarak konuya devam edeyim. Çocuklarının hepsine eşit ve adaletle muamele etmekle beraber ciddi şekilde varlık gösteren ve diğerlerinden bir hayli farklı olan, her verileni aynı ile alan Hazreti Zübeyir'e biraz daha fazla ihtimam gösteriyordu. Ancak ısrarla tekrarlamıştım. Hazreti Zübeyir'e eğilirken diğerlerini ihmal etmiyordu. Her birine haklarını verdikten sonra Zübeyir daha çok istediği için, daha çok ondan verim aldığı için ona biraz daha zamanı fazla ayırıyordu. Dolayısıyla Safiye hala dendiği zaman birçok şey akla gelir. Kahraman bir kadındır, bunları göreceğiz. Yiğit bir kadındır, amenna. Hazreti Peygamber'i savunma noktasında çok ciddi faaliyetleri var. Bunların bazılarını gördük. Medine'ye gidince bazı savaşları göreceğiz. Ancak onun bir de çocuk eğitim yöntemi var. Daha önce de ifade ettim. Çocukları terbiye etme, eğitme, öğretme ve onlara yol gösterme adına bizim de önlerine koyacağımız örnekler biraz daha ciddi şeyler olmalı. Safiye hala bize bu mesajı verir. Bir yandan çocukların çocuk olduklarını unutmayacağız. Ama diğer yandan da kendilerinin adam yerine konulmalarından hoşlandıklarını dikkate alacağız. İşte bu dengeyi iyi kurabilirsek başarıya da o ölçüde yaklaşmış oluruz. Safiye haladan benim öğrendiğim bu. Size de aktaracağım bu. Dahası var. Devam ediyorum. Safiye hala sadece o anı kurtaran bir eğitim yöntemi uygulamıyor. Yani gelir geçer değişen yöntemler de uygulamıyor. Adeta evrensel bir yöntem uyguluyor. Çocukları ve gençleri eğitme adına bizim de onlara zarar verecek her türlü söz ve hareketten kaçınacağız. Bunu görürüz Safiye halada. Ama bu arada iyi, dürüst, akıllı, çalışkan, terbiyeli ve ahlaklı çocuk ve gençlerin yetişmesi için anne baba, abi kardeş, arkadaş, eş, dost, yakın uzak akraba, eğitim, öğretim kurumları, sosyal ve fiziki çevre gibi. Bakın çok şey saydık burada. Yani şahsın yetişmesinde önemli yeri olan ortam ve faktörlere dikkat edeceğiz. İçinde yaşadığımız sosyal hayat çerçevesinde insanın sosyal bir varlık olduğunu unutmayacağız. İçinde yaşadığı toplumundan kopuk bir çocuk ya da genç Safiye Hala nezdinde kaybedilmiş bir hazinedir. Lütfen ifadeye dikkat edin. İçinde yaşadığı toplumundan kopuk bir çocuk ya da genç, Safiye Hala nezdinde kaybedilmiş bir hazinedir. Biz toplumu vazgeçtik. Çok çocuk, çok genç bu anlamda ailesinden de kopuk oluyor maalesef. Safiye Hala önümüze böyle bir yöntem koyuyor. Ve bu yöntemi de Hazreti Zübeyir üzerinden bize gösteriyor. Geçen hafta örnekleri verdim. Yeri geldiğince yine örnekleri de inşallah sizlerle paylaşacağım. Efendim, Safiye Hala'nın eğitim metodunu sözcüklerle anlatmaya çalışmak yerine yetiştirdiği çocuklarından biri olan Hazreti Zübeyir, yani Hazreti Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh örneğine bakmak daha doğru olur. Hani böyle bazen bakarız, bir çiçek, bir gül görürüz, güzel bir ağaç görürüz. Böyle tabiatta tatlı bir koku alırız. Ay ne güzel ağaç, ne güzel gül, ne güzel çiçek. Bir kedi görürüz, ne güzel kedi, ne güzel kuş deriz. Doğrudur. Ama bu güzelin bir sahibi var. Ne güzel kuş yerine ne güzel yaratmışsın Rabbim. Yaratan kim? Onun mimarı kim? O kuşu, o kediyi yaratan, o çiçeğe o kokuyu veren, o rengi veren kim? Ay ne güzel çiçek, bayıldım diyor mesela. Ya niye bayılıyorsun? Ne güzel çiçek Rabbim, ne güzel yaratmışsın. Bunları görelim, gözümüz gönlümüz açılsın, şükredelim diyeceğimize çiçeğe takılmayacağız. İşte şöyle eğitim yapmalı, böyle eğitim yapmalı, şunları etmeli, bunları etmeli diye konuşanları çok görürsünüz. Bunların büyük çoğunluğunun çocuklarında bile hayır yoktur maalesef. İşte Safiye Hala bunları söylüyor ama bir eser ortaya koymuş. Hazreti Zübeyir gibi aşire-i mübeşşireden bir deha ortaya koymuş. Efendim, ısrarla halaları ifadesini bir daha kullanayım. Resulullah Aleyhisselam'ın halaları arasında Safiye Hala'nın çok müstesna bir yeri vardır. Safiye, her halanın ayrı bir yeri var, gördük onları. Mekke dönemi hadiseleri içinde olduğu gibi Medine döneminde de çok büyük hizmetler yapmış hanım sahabelerin başında gelmektedir. Safiye Hala ev işleri ve akraba ilişkilerinde çok mahir biriydi. Aynı şekilde yakın uzak demeden kimin ne gibi bir problemi varsa ona ilk ulaşanlardan biri oluyordu. Safiye Hala'nın Mekke dönemine ilişkin bunun üzerinde çok fazla bir malumatımız yoktur. Olanlara kısmen değindik ama tüm ayrıntılara girmemeye çalıştık. Şimdi Medine döneminde devam ediyoruz. Medine şehir hayatında olduğu gibi seferlerde de çok büyük hizmetler yapmıştır Safiye Hala. Onun bu hizmetlerinin her biri birer kitap edecek boyuttadır. Ancak biz burada hepsini değil, sadece öne çıkan bazı örnekler vermekle yetinelim. Bazı küçük seriye ve gazilerin dışında İslam'ın biliyorsunuz ilk büyük savaşı Bedir Savaşı. Bedir Savaşı'nda Safiye Hala'mız yoktur. Ama yakınlarından çok kişi var orada. Her şeyden önce Resulullah Aleyhisselam var. Oğlu var. Kardeşi var. Yeğenleri var. Safiye Hala onları güzelce uğurladığı gibi dönüşlerinde de zaferlerini kutlamıştır. Bunun dışında Bedir hakkında Safiye Hala ile ilgili pek rivayet bilmiyoruz. Ancak Uhud'la ilgili Safiye Hala'nın çok farklı bir duruşu var efendim. Safiye Hala Uhud gazvesinde büyük bir destan yazdı. Bu arada kardeşi ve yeğenleri başta olmak üzere çok yakınlarını şehit verdi. Öyle bir karmaşa oldu ki Uhud'da, ayrıntıya girmiyorum. kimlerin şehit olduğu, kimlerin yaşadığı o karmaşanın da bilinemiyor tabii. Biz burada bütün ayrıntıları değil, sadece kardeşinin şehadet sonrası yaşananları örnek vermekle yetineceğiz. Çünkü yeğenleri var, akrabaları var, onlarla çok kişi var yani. Resulullah Aleyhisselam'ın öldürüldüğü haberiyle savaş meydanına dalan Safiye hala. Ne demek hocam? Münafıklar birileri kötü haber yaydılar. Uhud malum 3 perdelik büyük bir savaş. Birinci perde Müslümanların galibiyeti. İkinci perde müşriklerin galibiyeti. Üçüncü perde beraberlik. Acizane böyle yorumluyorum. İşte bu ikinci perdede Resulullah'ın öldürüldüğü şayiası yayıldı. Safiye hala her şeyi bırakıp, yani bazı kaynaklar diyor ki 10-15 adamın yapamayacağı yiğitliği yaparak müşrikleri yara yara ilerledi. Geçiyor kaynaklarımızda. Resulullah onu ulaşmak için onu sağ salim gördükten sonra rahatlıyor. Sevgili kardeşini bulmak için bu sefer şehit sahabelere doğru yürümeye başlıyor. Haber almış kardeşinin, yani Hazreti Hamza'nın şehit olduğunu, paramparça edildiğini biliyor. Düşman çekildi, her şey bitti artık. Defin işlemleri başlayacak. Safiye hala kardeşine doğru önce aramaya başladı. Bunu haber alan Peygamberimiz Aleyhisselam hemen Zübeyr bin Avvam'ı çağırdı. Safiye'lerin oğlu, Resulullah'ın yeğeni. Ey Zübeyr, annene koş, hemen. Anneni karşıla, onu geri çevir. Anneni karşıla ve onu geri çevir. Kardeşine yapılan şeyi görmezsin. Ne kadar kahraman da olsa, kadınlar biraz daha duygusal olduklarından kaldıramaz diye düşündü Aleyhisselam. Lebbeyk ya Resulullah, hemen dedi Hazreti Zübeyr, çabucak annesine doğru koşmaya başlıyor. Anne oğlun kucaklaşması yürekleri dağılıyor. Çünkü Hazreti Zübeyr de bayağı yaralı. Zübeyr yaralı haliyle, ey sevgili annem dedi, Resulullah Aleyhisselam beni sana gönderdi, emrediyor. Seni geri çevirmemi bana emrediyor. Anneciğim geri dön. Geri dön. Resulullah'ın emrine itaat ederim. Ama merak ettim, niçin geri çevriliyorum ben? Neden beni geri çeviriyorsunuz? Resulullah emrettiği için dedim ya. Anneciğim geri dön diyemiyor kardeşi. Yani dayısı hakkında nerede oldum? Biliyorsunuz yani. Onun dayısı oluyor Hazreti Hamza. Onun emri başının üstüne. Ama ben sevgili kardeşim Hamza'nın şehit edildiğini, cesedinin de kesilip biçildiğini öğrendim. Hatta o kadar ki tanınmayacak bir hale getirildiğini de öğrendim. Bu ona Allah yolunda yapılmış bir şey. Ne olursa olsun biz Allah'ın takdirine razıyız. Sabretmeye çalışacak ve bunun mükafatında sadece Allah'tan bekleyeceğim. Ben inşallah sabredeceğim oğlum. Git de Resulullah'a söyle. Resulullah yeğenime söyle. De ki annem sabredecek, müsaade istiyor. O zaman anneciğim biraz bekleyiver. Resulullah'a sorup yanına geleyim. Bekliyorum diyor. Şimdi burada aslında çok şey var konuşulacak. Resulullah Aleyhisselam Safiye halanın yeğeni oluyor malum. Başından beri söylüyoruz bunu. Hala zaten diyoruz ya. Şimdi o kadar kişi, hani 70 tane şehidimiz var yani. Hatta rakam söyleyeyim size. Bu 70 şehit Uhud'da şehitler. Çok ağır yaralı Medine'ye gelip, Medine'de de o ağır yaradan dolayı şehit olanlar var. Toplamda 103'ü buluyor. 103 buluyor. Sahabelerin neredeyse hepsi yaralı. Şimdi bunları biliyor Safiye Hala. Şimdi ama buna rağmen Resulullah yanaşmasın, uzak dursun dediğinde dinlememezlik, itaatsizlik etmiyor. Bekliyor. Hazreti Zübeyir gidiyor. Resulullah Aleyhisselam'a durumu anlatıyor. Annem diyor böyle böyle söyledi. Müsaade istiyor. aleyhisselam sevgili halasının bu güzel duruşu karşısında göz yaşlarına boğuluyor ve diyor ki öyleyse bırak gelsin, gelip kardeşini görsün. Hazreti Zübeyir annesine dönüp Resulullah'a müsaade ettiğini söyleyince Safiye hala sevgili kardeşinin paramparça olmuş haline baktı, geldi gördü. Kulakları, dudakları, burnu kesilmiş, gözleri oyulmuş, karnı boydan boya yarılıp ciğerlerine varıncaya kadar bütün her şeyi dışarı çıkarılmış bir kadavra karşısında. Şimdi manzarayı görüyor musunuz? Bu kardeşi bu. Yani sadece yani orası burası kesik değil. Kulakları kesik, dudakları kesik, dişler çıkmış ortaya. Burnu kesik, gözlerini oymuşlar. Karnını boynuna yarmışlar. Ciğerlerini çıkarmışlar. Ha, parçalanmış vaziyette. Çığlık atıp ortalığı ayağa kaldırmak istese de herkes bu halde bunu yaşar. Yapmadı, yapamadı. Ama öyle kötü oldu ki neredeyse mübarek şehit kardeşinin üzerine yığılıp kalacaktı. Kendini toplamaya çalıştı. Resulullah'ın hem halası ve hem de en önde gelen hanım sahabilerden olduğu gibi diğer yandan da Resulullah Aleyhisselam'ın aslanının ablası olarak dik durmayı başardı. Kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlara böyle bir anda nasıl davranılacağını bizzat yaşayarak ortaya koydu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ayetini okudu. Biz Allah'a aitiz ve yine ona döneceğiz. Her zaman olduğu gibi yine vahyin gölgesine sığınan Safiye hala okuduğu bu ayet ile Yüce Allah'a sığınıp ondan sabır diledi. Sonra da nur yüzüne sel basan gözyaşlarıyla sevgili kardeşi için Allah'tan rahmet ve mağfiret diledi. Tekrar söylüyorum, ağlamadı demiyorum. Resulullah bile ağladı orada. Ağlar insan. Böyle bir durumda ağlanır. Ama saç baş yolarak, kahır okuyarak, bağırarak, çağırarak, isyan ederek ağlamak değil. Evet, şehit sahabiler tanınmaz haldelerdi. Her tarafları kesilip parçalanmıştı. Yakınları gelip ya herhangi bir izden ya da başka bir şeyden teşhis etmeye çalıştılar. Ya kim, kimdir, nedir? Şimdi burada mühim bir şeyi biraz açmak istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Eğer hatırlarsanız bundan kaç sene oldu bilmiyorum. Hazreti Musab bin Umeyr'i genişçe anlatmaya çalışmıştım. Bu sahneyi orada verdim genişçe. Çünkü bu sahne özellikle iki kişi üzerinde çok gider. Biri Hazreti Musab bin Umeyr, biri Hazreti Hamza amca. Şimdi aynı sahne. İlk kaynaklarımızdan bugünlere gelinceye kadar Hamza amca başta olmak üzere Uhud şehitlerinin defin meselesinde kefen olayı çok hatalı bir anlatımla gelmiş. Aynı hatayla sürdürülüyorum maalesef. O yüzden bu konuyu biraz açıp hak olan şeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz kıymetli dinleyenlerim. Hepinizin bildiği gibi şehitlerin elbiseleri çıkarılmaz, cenazeleri yıkanmaz, şehit için ekstra bir kefen alıp ona sarılmaz. Şehit üzerindeki elbiseyle gömülür. Bu bir fıkıh kaidesidir. Ve bu kaidede herkes için aynı işlemiştir. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Sadece şunu söyleyeyim de eksik olmasın. Yani üzerinde bıçaktı, hançerdi, kılıçtı, kalkandı bunlar alınır. Ama elbise soyulmaz yani şehit. Durum çok açık ve net olduğu halde şöyle ifade kullanılıyor. Müslümanlar bu sırada çok fakir olduklarından dolayı Uhud şehitleri için kefen bulunamamıştı. Dedim ya, ilk kaynaklardan itibaren kayıtlara geçmiş ve büyük çoğunluğu da böyle biliniyor maalesef. Yani aynı hatalı nakil devam ediyor. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın sevgili amcası ve Safiye halanın kardeşi, abisi Hazreti Hamza radıyallahu anh, estağfurullah, abisi değil kardeşi, başta olmak üzere bütün şehitler için aynı şey yaşanmıştı. Bilindiği gibi onu Safiye halanın getirdiği bir beze sardılar. Ne demek? Hani kefen değil? Hatta bunu bir tamamlayayım. Bu ayrıcalıklı bir muamele değildi. Çünkü o büyük şehidin bütün elbisesi parçalandığı gibi vücudu da kesilip biçilmiş, ciğerleri bile çıkarılmıştı. Safiye halanın getirip sardıkları şey kefen değil, kesilip biçildiğinin dolayı şehidin bedenini toplu tutmak için kullanılan bir bez parçasıydı. Üstelik hemen yanındaki ensari şehit de aynı durumda olduğu için ikiye koparılan bu bez ile bir yarısını Hazreti Hamza'yı sarıyorlar, bir yarısını Hazreti o ensari sarıyorlar. Şimdi ölü sarıldığı için kefen deyimi kullanılmış. Öyle genelde oluyor ya. Fakat bu ölü sıradan bir ölü değil. Bu şehit. Şehide kefen saramazsınız. Hazreti Hamza'nın, Hazreti Musab bin Umeyr'in sarıldığı şey kefen değil. Vücutları çok parçalandığı için toplu tutmak amacıyla efendim bir beze sarmaktır. Onun adı kefen değil. Kefenin ölçüleri bellidir. İşte bir daha söylüyorum. Hazreti Musab için de aynı şey yaşanmıştı. Şehit olup defnine sıra geldiğinde bütün sahabiler onu saracak kefen bile bulamadık derken aslında başka bir şeye işaret etmek istiyorlardı. Kişi ne kadar zengin olursa olsun en sonunda gidiş böyle oluyordu işte. Bunu görmedik. Biri bu. Biri de ki aslında açılması gereken bu. Dünyayı elinin tersiyle itip ahireti kazandı demek istiyorlardı. Ya da siz elde etmek istediğiniz şeyler için birbirinizi yerken Uhud şehitleri asıl elde etmek istedikleri şey için her şeyinden vazgeçtiler diye şehitler de böyle haykırıyordur, kim bilir. Ya da sürekli bunları yazarak, okuyarak, konuşarak birbirimize ajitasyon yapacağımıza biz dünya ve ahiret için ne yapıyoruz ona bakacağız. Onlar bizi bu şekilde uyarıyorlar. Safiye halanın Uhud Harbi'nde onca şehit yanında yeğenleri var, orada bir sürü şehit. Ama en önemlisi kardeşi var. Parça parça edilmiş bir bez getiriyor, beze sarıyorlar. O şekilde, yani o bez kefen değil, dağılmış bedeni bir arada tutmak içindir. Safiye halanın ağlamadı demiyorum, tekrar söylüyorum. Elbette ağladır çünkü Resulullah da ağladı. Ölüye ağlar, hepimiz ağlarız yani. Ama isyan yok. Böyle ortalığı ayağa kaldırmak yok. Müslüman çok sevindiğinde kahkahalarla, şuh hareketlerle ortalığı ayağa kaldıracak derecede sefil olmayacağı gibi bir yakını öldüğünde de kendini kaybedecek kadar zelil olmayacak. Sabır ve sebat sahibi olacak. Bir nimetle karşılaştığında şükredecek, musibetle karşılandığında sabredecek. Safiye Allah burada bizi bu şekilde uyarıyor. Sadece sözle değil, yaşayarak da ortaya koyuyor kıymeti dinleyenler. Evet efendim, Hazreti Safiye halanın sadece Uhud değil, Bedir değil, birçok yerde çokça örnekleri var. Biri de Hendek gazvesindedir. Mekke müşrikleri başta olmak üzere bütün düşmanların oluşturduğu intikam ordusu Hizipler, Ahzap diyoruz yani, Medine üzerine yürüdüler. Büyük bir kuşatma hareketinin yanında içteki Yahudi ve münafık ihanetleri sebebiyle Hendek gazvesi esnasında çok zor şeyler yaşandı. Ben burada Hendek gazvesinin tamamına girmiyorum. Safiye halanın yaşadığı şeyleri söyleyeceğim. Bütün tedbirlere rağmen hain ve entrikacı Yahudiler arka taraftan bir yerden bir yol bulup kadın ve çocukların koruma altına alındığı Hazreti Hasan bin Sabit'in Fari denen kale gibi güçlü olan köşkünü, konağını kuşatma altına aldılar. Yahudiler Hendek Harbi'nde. Müslümanlar Hendek'te can siperhane vuruşuyor. Bunlar arkada şehirden bunu bozdular. Ancak bir yolunu bularak hain bir Yahudi gizlice içeri girmeyi başarıyor. Bu çok korkunç bir şey yani. Bu gerçekten çok korkunç bir şey. Kaleden içeri giriyor. Yani kale gibi ev. Köşk işte bir konak. Sinsice ilerliyor. O haini gören Safiye hala. Kadınların başında Safiye hala var. Eline geçirdiği koca bir sopa ile adamın başına vurup öyle sert vuruyor adamı, olduğu yerde öldürüyor Yahudi. Arkasından gelenlere fırsat vermeden çevik bir hareketle belinden hançerini çıkardığı gibi bu pisin kellesini uçurup kafasını köşkün yüksek duvarından dışarı fırlatıyor. Hemen ardından da o pis bedenini tutup dışarı atıyor. Kim yapıyor bunu? Safiye hala. Bunu gören Yahudiler içeride çok güçlü bir askeri birlik olduğunu sanarak korku ve panikle kaçışıyorlar. Yani burada gülmekte istiyorum da ayıp olur diye size karşı gülemiyorum. Hoşuma gidiyor çünkü. Hazreti Safiye halanın bu yaptıklarını öğrenen Ayşe annemiz korkuyla birbirlerine bakan hanımlara dönüp onun gibi olmalarını söylüyor. O da orada çünkü. Sürekli atakta olan Ayşe annemiz küçük yaşına rağmen çok büyük işler de başarıyor. Ve Safiye halaya örnek gösteriyor. Bakın gördünüz diyor. Safiye hala çok yönlü bir hanım sahibi olup sadece kadınlara değil erkeklere de örnek olacak çokça hadise yaşamıştır. Hendek Harbi'nde yaptığı bu hareket Resulullah Aleyhisselam'a anlatınca Aleyhisselam tebessüm ediyor. Diğer sahabiler dayanamıyorlar. O Hamza'nın ablasıdır diyorlar. O aslan avcısı Resulullah'ın aslanı, yiğit Hamza'nın ablasıdır. Yani Safiye hala böyle bir hareket yapıyor. Sadece vuruşma kırışma değil. Safiye hala aynı zamanda Resulullah Aleyhisselam ile Resulullah Aleyhisselam da Safiye ile şakalaşıyor. Bir de onu örnek verelim. Resulullah Aleyhisselam yerine göre sevgili ashabı ile şakalaştığı gibi yakın akrabaları ile de şakalaşırdı. Burada vereceğimiz örnek çokça yaşlı hanımlara yapılan şakalardan biridir. Aleyhisselam bunu çok kişiye yapıyor. Bir de Safiye halasına yapıyor. Safiye hala bir gün Resulullah Aleyhisselam yanına geliyor. Biraz muhabbet ettikten sonra ondan özel dua istiyor. Benim için dua eder misin ki cennete gireyim, sana komşu olayım ya Resulallah. Safiye hala, ey Safiye halam. Benim için dua eder misin ki cennete gireyim, sana komşu olayım ya Resulallah. Resulullah Aleyhisselam emektar halasına sevgi ve muhabbetle baktıktan sonra birden ciddileşip diyor ki yaşlılar cennete giremeyecek ki ey sevgili halam. Yaşlılar cennete giremeyecek ki ey sevgili halam. Subhanallah diyor Safiye hala. Subhanallah, yaşlılık elimizde mi ki? Şaşırıyor. Böyle söyleyen Safiye hala aynı zamanda o kadar üzülüyor, gözyaşları şapır şapır akıyor, neredeyse çığlık atacak. Onun bu haline sevgiyle bakan Resulullah Aleyhisselam şakasını kesiyor ve müjdeyi veriyor. Halam, sevgili halam, hele bir sabret. Yaşlılar yaşlı halleriyle değil, gençleşmiş olarak cennete girecekler. Yaşlılar yaşlı halleriyle değil, gençleşmiş olarak cennete girecekler. Allahu Ekber Kebira. Safiye hala, Allahu Ekber Kebira. Sevgili halasının bu sefer de çok sevindiğini gören Resulullah Aleyhisselam, bu sefer de vahyin aydınlık dünyası ile onu müjdeliyor. Müjdelediği Vaka suresinin 34, 35, 36, 37, 38. ayetleri. Ayetler kısa kısa. Bismillahirrahmanirrahim. Ve furuşin merfu'ah. İnna enşe'nâhunne inşâ. Fece'alnâhunne ebkâra. Uruben etrâba. Li eshâbil yemîn. Onlar eşleriyle beraber kabartılarak yükseltilmiş döşekler, minderler üzerindeler. Şüphesiz biz onları, hurileri ve eşlerini yepyeni bir yaratılışta yaratmışızdır. Onları daima genç, bekar, bakire kılmışızdır. Eşlerine düşkün, sevgiyle bağlı ve onların hepsi aynı yaşta yaşıt kılmışızdır. Bütün bunların hepsi ashab-ı yemin, yani Allah ve Resulüne itaat edip erdemin yanında olan ashab-ı yemin, yani bu anlamdaki sağcılar içindir. Vahyin çekim alanına giren Safiye hala her zamanki gibi yine o asil duruşunu sergiliyor. Semi'na ve ata'na. Önce öyle söylüyor. İşittik ve itaat ettik. Sonra diyor ki biz Allah ve Resulünden razıyız. Safiye hala'nın Mekke'de olduğu gibi Medine-i Münevvere'de de çokça böyle hatıraları var. Ancak dedik ya, ayrıntıya fazla giremedik. Bir hatırasından, hatıradan ziyade bir de hüznü paylaşalım tekrar. O da en ağır bir sahnedir. Bu sahneyi anlatamıyorum ama siz anlamış gibi olun lütfen. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı ile dünyası kararan Safiye hala öyle bir iç yangını yaşadı ki bunu okyanuslar dahi söndüremezdi. Ve söndüremedi. Gözyaşları başörtüsünü ıslatırken Resulullah Aleyhisselam'ın vefatında öyle bir mersiye söyledi ki yürekler bir başka bağladı, dağladı böyle. Mersiye nedir diye soracak olursanız, bilhassa Araplarda çok meşhurdur bu. Çok değer verdikleri, çok sevip saydıkları biri öldüğünde onun ardından, yani bir şey yazıp okuyarak değil, o anda irticalen, o anda yani böyle doğaçlama deriz bugün ya, böyle o anda dile gelen şiirsel ifadeler. Şimdi ben bunun birini aldım buraya. Notlarım arasından size okumak istiyorum ama şöyle bir şey var. Malum bir dilden başka bir dile çeviri yapıldığı zaman bunun şiirsel özelliği gidiyor. Düz yazı haline geliyor ister istemez. Safiye hala diyor ki ya Resulallah, sen bizim ümidimizdin. Sen bizi hep iyilik edenimizdin. Sen haksızlık edenlerden değildin hiç. Sen şefkat sahibi ve yol gösterenlerdendin. Ve dahi anlatılamayan ilim deryasıydın. Bugün ağlayanların senin için feryadı figan ediyorlar. Senin içindir feryadı figan bir başka feryat. Senin yoluna ecdadımın hepsi feda olsun. Malım, mülküm, canım, kanım, bütün varlığım sana feda olsun ya Resulallah. Ah, şimdi aramızda sağ olsaydın ne kadar mesrur olurduk. Bizimle kalsaydın. Ama biz biliyoruz ki hakkın hükmü budur. Biz buna da ya sabır diyoruz. Bilmem ki ne yapsak. Hep figan ediyoruz. Allah'ın selamı sana olsun ya Resulallah. Adın cenneti yani. Adın cennetine girip orada kalasın ya Resulallah. Sen hep bunun için gayret gösterdin. Bizim için, ashabın için, yakınların için, ümmetin için. Yakınlarının da, ashabının da, ümmetinin de ümidi sensin ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, girişte, Safiye Alanı'nın girişinde kısmen değinmiştim. Burası eksik kalmasın. Daha önce ifade ettik çünkü İslam güneşi doğduğunda Safiye hala dul bir hanım olarak çıkıyor önümüze. İlk evliliğini Haris bin Harp bin Ümeyye ile yapmış. Ondan Safi adında bir oğlu ile Safiye adında bir kızı olmuştu. Bak bunları hiç konuşmadık. Safiye şimdi konuşacağız. Haris'in ölümünden sonra Avvam bin Hüveylid ile evlenmişti. Hatice annemizin kardeşi olan Avvam'dan da Zübeyir, Saib, Abdülkabe adlarında üçü erkek, Ummu Habib ve Safiye adlarında iki kız olmak üzere beş çocuğu olmuştu. Yani Safiye hala kendi kızının birine kendi adını veriyor. Bu durumda Safiye halanın dört erkek ve üç kız ile toplamda altı çocuğu olmuştu. Safiye hala kocası Avvam'ın ölümünden sonra artık evlenmeyerek kendini çocuklarına adayıp onların terbiyesiyle bizzat ilgilendi. Bunları kısmen gördük. Çocukların cesur birer insan olarak yetişmesi için sıkı bir disiplin uyguladığı gerekçesiyle zaman zaman yakınlarınca tenkit bile edildi. Bunu da gördük. Ancak çocuklarını çok iyi yetiştirdiği bilinen bir gerçek. Şimdi bir kez daha söylemek gerekir. Çocukların toplamda 7 çocuğu var. Safi, Safiye, Zübeyir, Saib, Abdülkabe, Ummu Habib ve Safiye. Bu çocukların bazıları hakkında malumat hiç yoktur. Sade ismi geçiyor. O kadar. Bazıları ki en başta Hazreti Zübeyir çok geniş malumat var. İnşallah hedefimizde bunları tanıtmak kısa kısa bilgi vereceğiz inşallah. Zamana sığdırabildiğimiz kadarla. Safiye'nin ilk oğlu Safi Mekke'de doğduğu bilinmekle beraber nerede ve ne zaman vefat ettiği bilinmiyor. Rebiya ile evli bir kızı var. Bunun kızın da adı kaynaklara geçmemiş. Başka da bilgi yok. Safi. İkinci isim Safiye. İsminden başka bir bilgi yok. Söylemiştim. Ve üçüncü çocuk Hazreti Zübeyir bin Avvam. İşte bu meşhurdur. Hazreti Zübeyir'i aslında Safiye halayı görürken onu eğitme adına birçok örneği gördük. Onları tekrarlamayacağım şimdi. Ama orada olmayan bir şeyler paylaşmak istiyorum. Safiye halanın çocukları arasında en ayrıntılı malumat Hazreti Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh hakkında olup ayrıca Aşere-i Mübeşşere diye meşhur olan sahabiler arasında bulunan bir zattır bu insan. Hazreti Zübeyir Mekke'de nübüvvetten 16 yıl önce doğuyor. Yani 594. Basra'da Hicri 36, miladi 656 yılında 64 yaşında meşhur Cemel vakasında şehit oluyor. Bunları kısmen şimdi göreceğiz. Nübüvvetten 16 yıl önce ifadesini kullandığımız zaman aklımıza şu gelecek. Peygamberimiz Aleyhisselam'a peygamberlik görevi verildiğinde Hazreti Zübeyir 16 yaşındadır. İşte o tarihten itibaren İslam'ın içinde. Hazreti Zübeyir'in çocukluk ve gençlik dönemleri başta olmak üzere hayatı sevgili annesinin engin şefkat ve merhamet dolu kanatları altında geçmişti. Ancak kısmen gördük, anlatmaya çalıştım. Zamana sığdırabildiğim kadarıyla. Bu anne şefkati bazen yanlış anlaşılıyor. Hiçbir insan, anne olsun, baba olsun, eş olsun, evlat olsun, Allah kadar merhametli değildir. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Peki Allah o kadar şefkat, merhamet sahibi niçin cehennemi yaratıyor? Neden itaat etmeyenleri cehennemine atıyor? Böyle düşünün. İşte Safiye hala oğluna olan düşkünlüğü sebebiyle ona ileride nasıl hareket edeceği noktasında çok güzel bir tabir yerindeyse efendim, yani konumu onun gönlüne yerleştiriyor. O da konumuna göre gidiyor. Yani biz bugün çocukları eğitirken efendim birçok şey söylüyoruz. İşte erken yaşta yabancı dil bilsin, şu bilsin, bu bilsin diye çok örnekler veriyoruz ama çocuklar belli bir yaşa geliyor. Ne namaz, ne abdest. Siz de bunları çok görüyorsunuz, çok üzülüyorsunuz. Bana bu konuda çok sorular geliyor. Hele hele hoca arkadaşlarımızın bunu çok duyuyorum. Hatta bir hoca arkadaşım, imam üstelik adam yani, çok da muhterem biri, çok beyefendi, çok gayretli. Hanımı da Hafize ablamız, çok gayretli. Bana bir gün bir benden yardım istedi, ben şok oldum. Hocam dedi ya, 13 yaşında daha, 14'e yeni giriyor kızım var dedi. Hocam örtemiyoruz, ondan vazgeçtik. Çok ah buyurun kıymetli dinleyenlerim, hepinizden özür dileyerek söylüyorum. Hocam göbeği açıyor, sağını solunu açıyor. Neredeyse çıplak gözüyor, kapatamıyoruz dedi. Anne hafız, baba hafız. Anne tesettürlü mükemmel bir hanımefendi, baba hoca efendi. Hacı bir aile, gayretli bir aile, çocuk bu halde. İşte Allah hepimize yardım etsin. Çocukları yetiştirmek çok zor bir şey. Yani gerçekten bazen diyor, hele bu zamanda, aslında bunun zamanı yoktur. Bunun her zaman, her dönemde böyle kötüler olmuştur. Allah muhafaza buyursun. Hepimizi muhafaza buyursun. Bir şeyler yaptık, ettik ama pek böyle faydası olmadı maalesef. Bunu niye söylüyorum? Daha önce hatırlayın, Hazreti Safiye Hala Hazreti Zübeyir'e bilhassa böyle şiddet, bugünküler şiddet diyorlar ya, böyle yani sert bir uygulama yapmıştı. Kınamışlardı. Dedi ben oğlumu sevmiyorum diye öyle yapmıyorum ki. Onu sevdiğim için terbiye ediyorum dedi. Öyle bir an geliyor ki bazen ciddi bir şekilde sert çıkış yapmanız gerekiyor. Şimdi ben bazen görüyorum böyle. Eğitimci olduğum için çok örnekleri görüyorum. Bir şekilde baba veya anne oğluna veya kızına bir şekilde kızıyor, bağırıyor. Sonra onun çok üzüldüğünü görüyor. Özür dilerim yavrum diyor. Özür dilerim yavrum. Çağdaş baba, çağdaş anne. Ya özür sen niye diliyorsun ki? Çocuk madem bağırdığın suçlu, suçunu kabul etsin, o özür dilesin. Böyle eğitemeyiz çocuklara biz. Madem özür dileyeceğim niye bağırayım yani? O yüzden örneği peygamber ve ashabını alırsak toparlarız. Yalnız yanlış anlaşılmasın, imtihan cilvesi olur. İşte Hazreti Zübeyir'in çok güçlü yetişmesinde annesinin üzerine durması, yaptığı en küçük bir yanlışta bile müsamaha göstermemiştir. En küçük bir yanlışta bile annesi müsamaha göstermemiş. Genelde kaynaklar diyor ki hiçbir çocuğuna böyle müsamaha etmezdi. Yani namazları zamanında kılmaları gerekiyorsa onların zamanında kılmalarını temin ederdi. Meseladır bu yani. Yani ne zamanda ne yapmaları gerekiyorsa onları efendim yaptırırdı Safiye hala ve takipçisi olurdu. Çocuk hangi yaşta neyle mükellef onu bilmek gerekiyor. Yani ibadetle mükellef oluncaya kadar, yani yuvarlak 7 yaşına gelinceye kadar, 7-8 yaşlarına peygamber sevgisi, Allah sevgisi, anne baba sevgisi, böyle itaatli olmak, ahlaklı olmak, dürüst olmak, yani çocuklar 6'sına 7'sine kadar bu şekilde yetiştirilirdi. 7 yaşına girdikten sonra Resulullah'ın emriyle namaza başlatın derdi aleyhisselam. 7 yaş, 7, 9-10 yaşına geldiklerinde kılmazlarsa hafifçe dövün diye de peygamberimizdir. Ne 10 yaşında çocuklar kaç yaşında buluğ olmuşlar, bilmem ne olmuş, hala namaz yok, abdest yok. Benim oğlum şu okulda okudu, benim kızım falan fakülteyi bitirdi. Okusun amenna ama ahiret ne olacak? Safiye hala bu konuda, yani diğer çocukların hayat hikayeleri hiç ayrıntılı yok elimizde. Olanlara zaten paylaşacağım inşallah ama Hazreti Zübeyir üzerinden çok gideceğiz. Onu çok iyi yetiştirmiş. Yani Mekke'de müşrikler, Medine'de münafıklar, Yahudiler öyle ortama, böyle hep her şey güllük gülistanlık değil. Böyle kötü ortamda iyi insan yetiştirmek ancak böyle kalite insanların işidir. Tekrarlıyorum, kötü ortamlarda iyi insan yetiştirmek kalite insanların, iyi insanların işidir. Biraz da kabahati kendimize bulalım. Geç kaldıysak ne kadar hemen karar verip uzatmadan nerede aklımıza geldi orada hemen yapmamız gerekeni yapalım. Ya hocam ben söylüyorum namaz kılmıyorlar, söylüyorum kızım örtülmüyor, söylüyorum böyle yapmıyorlar. Bir şekilde bir yolunu bulalım. En azından biz vazifemizi yapalım. Yarın kıyamet günü Allah katında sorumluluğumuzu yerine getirmiş olalım diyor. Hazreti Zübeyir üzerinden haftaya devam etmek üzere burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.